أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugünkü dersimizin konusu sözde değil özde Müslümanlık. Örnek de faiz konusudur. Doğru bildiğimiz yanlışlar genel başlığı altında işleyeceğimiz bu derste Müslümanların faiz karşısındaki tavrını görmeye çalışacağız. Allah-u Teala Bakara suresinin 275 ve devamı ayetlerinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Faiz yiyenler, faiz yiyenlerin duruşu şeytanın çarpıp kendisini sarstığı kişinin duruşu gibidir. Yani aklını çeldiği kişinin duruşu gibidir. Neden? ذَلْكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Bunun sebebi şu, derler ki alım satımda tıpkı faizi işlem gibidir. Faizi işlem neyse alım satımda odur. وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah alım satımı helal, faizi işlemi haram kılmıştır. Alım satım iki farklı malın değiştirilmesiyle olur. Mesela bir kitabı bir parayla değiştirirsiniz. Bu alım satımdır. Ama faiz aynı malların değişiminde, vadeli değişiminde olur ve verilenden daha fazlasını almak üzere. Ben şimdi Fatih Hoca'ya 100 lira veririm. 101 lira almak üzere belli bir zaman sonra işte onlar, o 1 lira faizdir. Ama işte alışverişte verdin aldın gene aynıdır diye benzetirler. Bu şeytana uyanlar bu tip şeylerle Allah'ın haramlarını helal gibi göstermeye çalışırlar. Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden öğüt gelir de eğer o faiz işlemini bırakırsa o zamana kadar aldığı kendinin olur. Onun işi Allah'a kalmıştır. Bilerek mi aldı, bilmeyerek mi aldı? O onun hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek. Ama kim de bu ayetleri duyduktan sonra tekrar faizciliğe dönerse onlar cehennemliktirler. Orada sürekli kalacaklardır. Bu kısmı lütfen unutmayalım. Yani faizin haram olduğunu, yanlış olduğunu öğrendikten sonra yine bir şekilde böyle bir üçkağıtçılıkla, alım satıma, şuna buna benzeterek faiz işleme dönerse onlar cehennemliktir ve sürekli orada kalacaklardır. Allah-u Teala sonra devamında şöyle diyor, يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizi işlemleri daraltır. Burada mahk kelimesi geçiyor. Bu ayın her gün bir tarafının yıpranması gibidir. Mesela görürsünüz ayı her tarafı böyle yüz yuvarlak, ayın 14'ü tam böyle aydınlık. Faizi borç alan kişi ya da faizi işleme giren kişinin durumu ilk önce ay gibidir. Oh ne kadar güzel, mutlu olduk der. Ama her gün bakarsınız ki bir tarafından azalma var, azalma var, azalma var. Sonra hilale dönüşür, sonra da batar gider. Faiz işlemler böyledir. Ama Allah sadakaları artırır. Yani insanlara böyle hayır hasenat yaparsanız faiz fakirlerin malının zenginlere akmasıdır. Sadaka da zenginlerin malının fakirlere akmasıdır. Faiz insanları işsiz güçsüz bırakır, aç bırakır ama sadakalar herkesin çalışmasına sebebiyet verdiği için asıl gelişmeyi o şekilde sağlamak mümkün olur. Vallahu la yuhibbu kulle kaffarin esim. Allahu Teala gerçekleri sürekli gizleyip günaha dalan kişilerden hiçbirini sevmez. Çünkü sürekli gerçeklerin üstünü örterler ve insanlara gerçek dışı şeyleri anlatırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ وَاَتَوُوا الزَّكَاةِ İnanan ve salih, iyi işler yapanlar, iyi ameller işleyenler, namazı ve kulluk görevlerini tamı tamına yerine getirenler, zekat verenler, yani insanlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olanlar var ya, onların karşılığı Rableri katındadır. Alacakları karşılık. Üzerlerinde ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Üzerlerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. Hiçbir korku, hiçbir üzüntü çekmezler. Son derece hem dünyaları mutlu olur hem ahiretleri. Ya eyyühellezine aminuttekullah ve deru ma vakiye minel riba. Ey müminler, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah'ı kandıramazsınız. Faizden arta kalan ne varsa hepsini bırakın. Sakın ha işte şu bu falan demeyin. Anında bırak. İşte şu var bu var. Hayır. Falanca zaman ama falanca zaman dedim hiçbir zaman bitmez bu. İn kuntum müminin eğer inanıyorsanız derhal bırakacaksınız. Fe illem tef'alu bırakmıyor musunuz? Fe edenu bi harbin minallahi ve rasulih. Allah'a ve Resulüne karşı bir açtığınız bir harp konusunda haberiniz olsun. Bak bilginiz olsun. Allah ve Resulüne karşı savaşıyorsunuz. Bu savaşı asla kazanamazsınız. Ve in tubtum, eğer tevbe eder, her an dönüş imkanı var. Bu yanlış yoldan dönerseniz felekum ru'us envalikum, ana mallarınız sizindir. Verdiklerinizi geri alırsınız. Değer kaybını da hesaba katma imkanınız vardır. Niye? La tazlimune ve la tuzlemun. Ne haksızlığa uğrayacaksınız ne de haksızlık edeceksiniz. İkisi olmadan şey yapacaksınız. Şimdi bu şekilde Allah-u Teala faizi kesin olarak haram kıldığını, faizciliğe devam etmenin insanları çok büyük bir yani Allah ve Resulü ile savaş olduğunu ifade ediyor. En son şunu bildiriyor. Ve inkâne du usretin, yani alacaklı olduğunuz kişiler, borç vermişsiniz ama sıkıntı içerisinde ödeyemiyorsa borcunu, fenadiretun lâ meysere, bekle. Ne zaman borcu ödeyebilecek imkan bulursa, yani işi biraz kolaylığa ödeyebilecek imkana kavuşuncaya kadar beklemeniz gerekir. Size görev bu. Adamları sık boğaz etmeyin, evini barkını satmayın. Kendilerini iyice daraltmayın. Yok efendim hapse atmak şu bu falan. Hayır bunların hepsini bekleyeceksiniz. Ne zaman imkanları varsa o zaman öderler. Ama ve en tasaddaku hayrun lekum. Onu sadakaya saymanız, zekatınıza saymanız sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun. Eğer siz bunu bilirseniz. Burada açık ve net bir şekilde gördük ki Allah-u Teala faizi çok kesin olarak yasaklamıştır. Ama ilk ayette ne dedi? İşte faiz yiyenler şeytanın aklını çelip kendini ayarttığı kişiler gibi olurlar. Bu onların alım satım tıpkı faiz işlemdir, işlem gibidir demelerinden dolayıdır dedi. Şimdi iki ayet daha okuyacağım, üç ayet daha okuyacağım. O da İbrahim suresinin ilk ayetleri. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Elif lam ra kitabun enzelnahu. Bu indirdiğimiz kitaptır. Enzelnahu ileyk. Ya Muhammed bunu sana indirdik. Bu kitap, bu sana indirdiğimiz kitaptır. Neden indirdik? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَا النُّرِ İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Şu anda insanlık tamamen faizcilerin avucunun içerisinde köle durumdadır. Devletler de öyledir. İnşallah dersin içerisinde fırsat buldukça bu konularda örnekler de veririz. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ İnsanları karanlıklardan çıkarasın diye. İnsanları karanlıklardan çıkaracak olan neymiş? Bu kitap. Neye çıkarıyor? Aydınlığa. Karanlıklardan aydınlığa. Gözünün önünü göremiyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ya işte ben öyle zorluktayım falan. Tamam kardeşim. Sen karanlıkta mısın? Bir lambayı yaktık mı? Of be. Her tarafı görmeye başlarsın. İşte o bu lambadan da öteye her tarafı aydınlatan, nurlandıran bir kitaptır. Bi'izni Rabbihim Rablerinin izniyle. Rablerinin onayıyla ila sıratil azizil hamid aziz ve hamid olan, her şeye gücü yeten ve yaptığı her şeyi mükemmel yapanın yoluna, Allah'ın yoluna çıkarır bu kitap. Zaten söylemiş, Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa kendine olan Allah'ın yoluna. Yani Allah senin de sahibin, yaratıcın. Yeryüzünde ne varsa hepsinin de sahibi, göklerde ne varsa hepsinin sahibi onun yoluna. Dolayısıyla ondan başka dinleyeceğin birisi yok. Onun emrine uymak zorundasın eğer ona inanıyorsan. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Yaptıkları suçla orantılı olarak alacakları ceza, çetin bir ceza. Cezadan dolayı o kafirlerin vay haline, yani yazıklar olsun o kafirlere. Kafir ne demek? Gerçeği bildikten sonra örten demektir. Şimdi burada ayetler okundu. Allahü Teala faizi kesin olarak yasakladı. Bunun haramlığı çok ortada. Ve en küçük şüphe yok. Muhammed Aleyhisselam'ın da bunu açıklayan çok güzel hadisleri var. Faiz sadece vadeli borçta olur diyor. Tamam, vadesiz borçta zaten kimse bana bir 100 lira ver, hemen sana 101 lira vereyim diyen bir insan yeryüzünde çıkmaz yani. Ona hiç kimse faiz demez. Mutlaka vadeli borçta olur diyor. Da çok güzel açıklamaları var. Yani tamamen Kur'an'a uygun açıklamaları var. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, o kafirlerin, ne demek? Gerçeğin üstünü örtenlerin, insanların doğruları anlamasını istemeyenlerin çekecekleri var diyor. Şiddetli azaptan, yani çok çetin bir azaptan, yaptıklarına denk olarak kendilerine verilecek bir azap var. O azaptan çekecekleri var. Peki o kafirler kim? Şimdi bize kafir dedik mi, adam hiç bilmiyor. İşte biz şeyiz, Müslümanız. Niye? Annemiz babamız Müslüman. Eyvallah. O zaman falancanın kafirliğinden kendi suçu yok ki. Biz Türkiye'de doğduk. Peki adam İngiltere'de doğduysa suçlu mu? Kafir demek örten demektir. Gerçeği görecek, anlayacak, kavrayacak, sonra üstünü örtecek ki kafir olsun. Şimdi Allahü Teala bu Bakara suresi 275 ve devam ayetlerini okuduk. Orada faizi kesin olarak haram kıldığını söylüyor. Ayrıca Ali İmran 130. ayette de söylüyor. Peki, bütün bunlara rağmen siz ayetleri evirip çevirip bir şey yapıyorsunuz, üstünü örtüyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Bunlar, bu kafirler kim? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bunlar dünya hayatını ahirete tercih etmeye çalışan kişilerdir. Yani şurada bir şey yapalım, ahirette Allah affeder, falancanın şey var, filan hazret bana şefaat edecek, filanca şöyle, ahireti kendi kafalarıyla garanti altına alırlar. Dünya, yani şu hayatımızı bir şey yapalım, hele şu işlerimizi bir düzeltelim. Ondan sonra bir kredi alalım, şu olsun, bir arabam olsun, bir evim olsun, ya bir fabrika kuracağım ondan sonra. İşte dünya hayatını ahirete tercih eden kişiler. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Uzaklaşarak bunu yapıyorlar. Peki nasıl yapıyorlar bunu? وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا. O Allah'ın yoluna bir iveç peşindeler. Yani ne? Öyle bir şey yapsınlar ki kimse anlayamasın. Yani yaptıkları pislikleri böyle bir şeyle örtsünler. Anlayamazsın kimse. Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar en uzak, en derin sapıklıktadırlar. Yani asıl sapık olan bunlar. Doğruları biliyorlar ki bunu hocalardan başkası yapamaz. Kendileri yoldan çıkıyor. İnsanları da yoldan çıkartıyorlar. Orada bir takım iveç. Ne demek iveç? İveç, anlaşılamayacak yanlışlar yapıyorsunuz. Yani çok dikkatli olmayan kişilerin anlayamayacağı yanlışlar yapıyorsunuz. O insanları Allah'ın yolundan saptırıyorsunuz. İşte asıl sapıklık odur diyor. Mesela şimdi bakın, Bakara suresinin 275. ayetine meal verdik. Şimdi yapılan iveçlere bakın şuradan. Nasıl meal verilmiş burada şimdi şey yapalım. Hem Fatih Hoca hem sol tarafımda bu İslam ekonomisi konusunda akademik çalışmalar yapan Ahmet Taha da var. Ona da inşallah şey yapacağım. Bak bu şimdi bu mealden okuyorum. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Sen şeytanın çarptığı kimseyi gördün mü şimdiye kadar? He?
Cin çarpmış bunu diyorlar ama onu mecazen kullanıyorlar yani.
Sen gördün mü? Peki siz gördünüz mü? Şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Görüyor musunuz? Bakın ayetin anlamını nasıl şey yapıyorlar. Şeytanın aklını çeldiği kişi. Ondan sonra devam ediyorum bak. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayı. Alışveriş faiz gibidir. Ahmet Ağa faizin tanım faiz nedir?
Faiz borçtan elde edilen.
Borçtan gelir. Elde edilen gelir. Tamam. Peki faiz borçtan elde edilen gelir. Onun alışverişe benzeyen tarafı var mı?
Yani yok. Borç yani alışverişle hiç alakası yok.
Alışveriş ne alakası? İşte aldın, almış adam şurada 100 lira şey. Bak alışveriş de faiz gibidir. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi bunu okuyan adam diyecek ki ya. Bunu bilmeyen yapamaz. Bilenler yapıyor.
Hocam şeyde elimde Elmalı'nın meali var. Dipnotta Elmalı diyor ki lisan-ı şer'ide bir alışveriş ilişkisinde karşılıksız kalan herhangi bir fazlalık ribadır. Bir alışveriş işleminde.
Hadi buyur şimdi bakın. Bir alışverişte karşılıksız kalan. Peki ben şimdi sana şunu satıyorum. 100 lira. 100 liranın hangisi buna benziyor ki karşılıksız
tamamen
kalsın?
Tamamen takdiri. Evet.
Ya bu iki farklı bir mal. Bakın şimdi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır böyle yazmış. Şimdi bu konuda çalışan Ahmet Taha'ya sorayım. Sen mezhepleri inceledin değil mi faiz konusunda? Bir tane faize tanım getiren mezhep var mı?
Yani çeşitli tanımlar var ama hocam yani hiç alışverişin alt bir başlığı olarak hiç anlaşılmıyor.
Bak bu dediği doğru. Şimdi Allah alım satım helal, faiz işlem haramdır dediği halde faizi alım satımın alt başlığı yapmışlardır. Bütün mezheplerde öyledir. Şimdi bak buradan tekrar okumaya devam ediyorum. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Ya alışverişle faiz ne benzer tarafı ne? Bak faiz değil o. Bak ehallallahul bey'a el bey'a. Elif lamlı bey, el bey'a. Alım satım oluyor da el riba neden faizi işlem olmuyor? Ya riba tek taraflı oluyor mu? Faiz, o faizi işlemden artan şey verilen fazlalıktır. Onun bunlar ne alakası var? Bak şimdi öyle bir saptırmalar yapıyorlar ki hiç kimse bir şey anlamasın. İşte az önce İbrahim suresinde gördüğüm Allah'ın yolundan kendileri sapıyor, insanlar da saptırıyorlar. Ondan sonra 276'da demin okuduk. Ne dedik? Şimdi mah kelimesi Arap lügatlarına bakın. Şeyin bu ayın 14'ündeki ayın görüntüsünde her gün meydana gelen azalma, en sonunda hilal şeklinde olup sonra kaybolması meselesidir. Bak burada ne nasıl anlam vermişler? Allah faiz malını mahveder. Ne demek faiz malını mahveder? Ne demek? Ne anladınız? Faiz malını mahveder. Hadi buyur. Burada ne anlayacak? Bir şey anladın mı sen?
Mahvolmuyor.
Ondan sonra sadakaları ise artırır. Ya sadakaları artırır. Sen şimdi birisine 100 lira sadaka versen cebindeki para 100 lira artmış mı oluyor? Ya kardeşim bunlar yani başka ayetler de var tabii fazla bu konuda ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bizim ticaret ve faiz kitabında bu konu bütün ayrıntılar var. Onu okuyabilirler. Bakın şimdi mesele ne? Faiz de faiz daraltır. Niye daraltıyor biliyor musunuz? Mesela şimdi şurayı bir şehir düşünün. Bu şehrin bütün malı 1 milyon lira olsun. Öyle düşünelim yani. Yani 1 milyon altın diyelim mesela. Lira demeyelim de yani çok küçük gelir insanlara. Peki burada bir tane banka kuruldu. Banka ne yapacak? Millete diyecek ki getirin altınınızı bana verin. Ben size %5 faiz vereyim. Bu defa herkes sevinecek. Vay be hiç çalışmadan ben buna 100 tane altın verdim mi 5 tane altın kazanacağım. Getirip altınlarını buraya getirecekler. Getirdikleri zaman ne olur piyasadaki para? Bankada yığılır. Ne olur? Para darlığı başlar. Çünkü para sürekli dolaşması lazım. Para damarlardaki kan gibidir. Bu kan, bak hiç kimse kan üretemez. Vücudun hiçbir hücresi kan üretemez. Ama her hücrenin kana ihtiyacı vardır. Kan hazmedilmiş gıdaları alır getirir karaciğere. Karaciğerde tamamen işlenmiş gıdaları alır bütün hücrelere dağıtır. Onların artıklarını alır atılması gereken yere atar. Ve kan sürekli dolaşımda olur. Sürekli dolaşımda olmazsa eğer kan dolaşımı biraz azalırsa insanda çok ciddi bir hastalık olur. Vücudun herhangi bir bölgesinde bir şey olsa orada kan yığılması olsa kansızlık başlar. İşte bu şeyde piyasaya giren bir bankoranın parasını çektiği an bu defa alım satım ciddi manada zarar görmeye başlar. Sonra bu şahıs buraya diyelim ki 1 milyon altın vardı burada. Onun 200 bin tanesini milletten aldı. %20'lik bir kan azalması gibi bir durum söz konusu olur. Ona orada %10'la faize verdiğini düşünün. Sene sonu, birinci senesinin sonunda şimdi o 200 bin altından ne alır? 220 bin altın alır. 20 bin altın alır. O faizli olarak kredi verdiği kişiler piyasayı en az %10 pahalılaştırmak zorundalar. O da yetmez. Biraz daha fazla %20 yapacaklar ki borçlarını ödeyebilsin bankaya kendileri de ayakta dursun. Ne olmuş olacak? Bir müddet sonra küçük esnaf kaybolacak. Birkaç tane büyük esnaf kalacak. O büyük esnaf da ayakta kalmak için sürekli kredi alacak, alacak, alacak. Birkaç sene sonra bakarsınız ki kimsenin cebinde para kalmamış. Bugün dünyanın en zengin gözüken Amerika'sı tüm ülkelerin borcunun toplamının birkaç katı borçludur. Ama alacaklar istemediği için millet dışarıdan zengin görüyor. Bir keresinde çok anlattığım bir olay, yani çok büyük zenginlerden birisi bana dedi ki, ya hocam sen hep şey yapıyorsun, yani en büyüklerden diyelim. Hep siz faize karşı çıkıyorsunuz. Peki faiz yoksa biz işlerimizi nasıl yürütüyoruz? Dedim ya siz milletin büyük zengin gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi? Dedim hemen sustum. Dışarıdan zengin görürsünüz. Ama işin içine bir girin. Ne kadar büyük sıkıntı olduğunu o zaman görürsünüz. Yani bütün dünyanın ve bütün devletler avuçların içindedir adamlar. İstediklerini yaptırıyorlar. Şimdi bizi dinleyen yetkililer diyecek. Ha işte bak biz de değil kardeşim. Allah'ın kitabına uyduğun an her türlü sıkıntıdan kurtulursun. Allah bu kitabı bu karanlıklardan kurtulup aydınlığa çıkmak için indirmiştir. İşte bakın görüyor musunuz? Bakın. Yani ben sabah mealden o şey yaptım. Şimdi size bir örnek de vereyim. Mesela Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde Ebu Suud'un Boğaz'a bakan bir köşkü var. Ebu Suud Köşkü deniyor. Biliyorsunuz hiç göğe yere bırakmaz, şey koymazlar. Çok büyük alim falan filan. Ben de derim ki ah keşke ben onu yakından tanımasaydım da ben de büyük alim deseydim. Osmanlı'yı batıran adamdır. Galata bankerlerin avucuna vermiştir Osmanlı'yı. Bitirmiştir. Bakın altın bazında %15 faizin caiz olduğuna dair fetvaları vardır. Ama açıkça faiz değil. Aynen şeyde İbrahim Suresi'nde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi sanki doğru iş yapıyorlarmış gibi insanların şey yapar, kafasını karıştırırlar. Ne yaparlar? Mesela benim bu Osmanlı Mahkeme Arşivi'nde, yani İstanbul Müftülüğü'ndeki Kadı Sicilleri Arşivi'nde 20 sene kadar çok sayıda araştırmacılara yardımcı oldum ve orada da doktoramı yaptım. Oturduğum odada müdayenat sicilleri vardı. Yani borçlanma belgeleri vardı böyle. Bakın ne yapıyorlar? Diyelim ki şimdi Ahmet Taha geliyor. Benim işte evleneceğim, param yok. İyi tamam. Ne kadar lazım? 100 altına ihtiyacım var. Tamam, güzel. Ver bakayım, senin şeyin var mı? Kefilin var mı? Rehin olarak vereceğim malın var mı? Var, tamam. Hepsinin işlemleri yapılıyor. Güzel. Şimdi sana 100 altın değil de 115 altın vereceğim Ahmet Dağ. Tamam, güzel. 115 altının borcunu imzala bakalım. Sana kefil olanlar da yesin, onlar da imzalasın. 115 altını alacağım var benden. Ha, bak. Ahmet, gel sana dur Kur'an-ı Kerim'i satayım da şu kitabı satayım. Ayıp olmasın. Bak sana şu kitabı. Ne zaman ödeyeceksin altınları? Bir sene sonra, tamam. Zaten bir sene değilse 115 olmaz. İki sene olursa 130 altından fazla olması lazım. Tamam. Ahmet, bu kitabı sana bedelini bir yıl sonra vermek üzere 115 altına sattım. Aldın mı? Aldım. Al. Aldı, tamam. Peki imzala bakalım. Şimdi aldık kitabı onda. 115 altın bana borcu var. Ondan sonra tutuyor onu. Bana kaç altına satıyorsun? Bana peşin 100 altına ver. Peşin, bana geriye peşin 100 altına satıyor. Çıkartıp buna 100 altını veriyor. Çekip gidiyor. Cebinde 100 altın var. Borcun ne kadar?
115.
115 altın. Haşa, faiz yok canım. Alışveriş yaptık. Bu kitabı bağışladı. Burası vakıf ya. Vakfa bağışlıyor. Ya bunlar Allah'ı kandırdığına şey yapan, bak işte ne diyor Allah-u Teala burada bu şey İbrahim suresinde, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ. Dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeye çalışıyor. Yani ahirete tercih eden kişiler bunlar. Niye? O mevkide, makamda kalması için Kanuni Sultan Süleyman'la anlaşıyorlar. Tamam. Peki ne yapıyorlar? Veya suddûn ansebi, Allah'ın yoldan çıkıyorlar. Buna çıkmamış denebilir mi? Allah'ın yolundan çıkan danıskası. Veya bu ne hayvacı, orada bir iveş yapıyorlar. Öyle bir üçkağıtçılık yapıyorlar ki kimse anlamasın. Ulaike fî dalâlin ba'îd. İşte onlar derin sapıklık içerisindedirler. Peki bugün ne değil mi? Birebir aynı. Yine burada çok fazla şey yaptım. Şimdi biraz sonra konuşulacak. 1985'te ilk defa işte 12 Eylül ihtilalinden sonra işte milletin İslam dışı falan filan diye vasıflandırdığı o kişiler 1985-84'ün sonunda faizsiz finans kurumlarını kurdular. Oranın ilk danışmanlarından birisi ben oldum. Orada şeyde ilk toplantıyı yaptık. Türkiye'yi ben temsil etmiştim şeyde, işte Taksim'de bir otelde. Yahu gelen hocalar hiçbir ayete dayanmadan, hiçbir hadise dayanmadan Şafii ve Hanbeli mezhebinin görüşlerini saptırarak, onların da faiz dediği bir yolla aynen az önce söylediğim gibi ve üçkağıtçılık yaparak, o zaman en çok saygı gören Mustafa Ezzerka vardı. Onun yaptığı üç günlük üçkağıtçılıkla faize üstü kapalı fetva verdiler. Neymiş? Kar kaybı olacakmış borcunu geciktiren kişiler için. Allah'a şükür o zaman karşı çıktık. Yani yanlışlığını onlara gösterdik ama sanki hiç yokmuş gibi bugün hala o saçmalıklar ilim olarak Yani sanki şey bütün bu onların fetva kurullarında kabul ediliyor. İşte 2005'de bu burada çok güzel, Allah'a hamdolsun, işte bu kitapta, Ticaret ve Faiz kitabının içinde vardır. Bunlarla ilgili bir makale yazdım. O problemin nasıl çözülebileceğine Kur'an-ı Kerim'le ve o Kur'an'daki hikmetleri gösteren hadislerle, o şeyde Cidde'de yayınlandı, Arapça olarak yazmıştım. Oo, hayran kaldılar. O müthiş, Mekke'de bir toplantı olmuştu. Neyse, ölen bir şey, adını da söyleyeyim, öldü gitti nasıl olsa. Abdüsettar Ebuğudde geldi. Aman ne biçim yazı yazmışsın. Müthiş. Bu Hazreti Süleyman çözümü. İyi. Hadi uygulayın dedik. 2005'te İstanbul'da bir toplantıda, toplantıya girerken ne müthiş çözüm. O toplantıda birkaç tane hoca bunlara faize fetva verdi. Faize, üstü kapalı olarak faize fetva verince herkes kalktı. Senin görüşün uygulanamaz dediler ve o günden itibaren bizimle irtibatı kestiler ve 2005'te bir kanun çıktı. 12 Eylül ihtilalinin faizsiz olarak kurduğu finans kurumları 2005'te faizli hale geldi. Şimdi Ahmet Taha'yı dinleyelim. Ahmet Taha Tekin bunu bir anlatsın bakalım.
Yani hocam aslında söylediğiniz gibi hani farklı cenahlar diyeceğimiz kişiler tarafından helal bir şekilde çalışabilecek halde kurulmuştu bu kurumlar. Ki mesela hani faaliyetler arasında o dönemdeki bütün işte kanunlar, işte bakanlar kurulu kararları, bu tür şeylerde hani eski tarihlerde, 2005'ten önceki şeylerde ticari amaçla mülk alım satımında bulunmak. Yani finans kurumlarının faaliyetleri arasında bu madde açık bir şekilde var. Ticari amaçla mülk alım satımında bulunmak. Bu tür bir yetkileri vardı.
Yani mülk derken insanlar taşınmaz da nedir? Her türlü mal alım satımı. Aynen. Çünkü ben bunların 20 yıl kadar Türkiye'de danışmanlığını yaptığım için çok yakından biliyorum yani. Biz bu fetvaları veriyorduk ama sonra bir ara baktım ki bizim dediklerimizin zıttını yapıyorlarmış. Evet, devam et.
Yani ticari bütün işlemleri yapabilme kabiliyetleri vardı. Yani sonrasında hani bu işlerin daha iyiye gitmesini, daha da geliştirilmesini, piyasada daha da yani hacim kazanmasını beklerken her geçen gün mevcut sisteme, yani konvansiyonel bankaların fiillerine yani yaklaşmaya başladılar, yaklaşıyorlar ve hani şu an şu süreçte, hani çok fazla uzatmaya da gerek yok, o açıdan söylüyorum. Mevcut bankacılık kanununa tabiler ve o bankacılık kanununun 57. maddesinde gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler şeklinde bir başlık var. Burada direkt açık bir şekilde banka statüsüne girdikleri için, kendileri banka olduğu için katılım bankaları. Şu madde, yani madde uzun aslında ama
şöyle yani 2005'e kadar bunlara banka denmiyordu. Evet. Bunlara finans kurumu, faizsiz finans kurumu deniyordu. 2005'te banka, katılım bankası adını aldılar. Şimdi banka dediğiniz zaman değişik bir yapı oluşuyor.
Tabii. Evet, devam. Yani öncesinde bir hani şirket yapısında bir özel bir kuruluş şeklinde hani bankacılık faaliyetlerinin çoğunluğunu yapabiliyorlardı. Ama ekstra bir ticaret yapma kabiliyetleri vardı. Hani kendilerinin beyanı şöyle bir şeyleri var.
Ama burada şunu da söyleyeyim. Bankacılık faaliyeti derken kredi verme değil.
Değil, yok.
Yani bankacılık ikiye ayrı. Bir, bankacılık hizmetleri dediğimiz işte sizin paranızı saklar, bir yerden bir yere nakleder, çek ve senetleri tahsil işlerinde uğraşır. Bankacılık hizmetleri yapma yetkileri vardı. Kredi hariç.
Aynen. Yani o şekildeyken kendilerinin beyanı şöyle bir hani uluslararası piyasada işte mevcut ülke içerisindeki piyasada biz banka ismini alırsak hani çok daha hani adımız prestijli bir hale gelir. İşte mevcut piyasada daha da büyüyebiliriz. İşte hani çoğunluğu elde edebilirsek de istediğimiz bütün İslami kuralların hepsini söz sahibi biz olduğumuz için
çiğneriz.
Yani şey yaparız. Hayır. Yani normalde niyetleri şu. Yani biz bunu İslam iktisadını istendik hale getireceğiz. Yani bütün kurallarını biz aslında yapmak istiyoruz ama işte piyasada, mevcut piyasada bizim yani %5 ve devamı artıyor şu an. Hedef işte %15 civarı. Yani bu piyasayı bir hakim hale gelirsek piyasada, biz bütün istediğimiz kuralların hepsini normal İslam ekonomisine göre hazırlayacağız, belirleyeceğiz.
Mesela o niyetten önce kanun nasıl çıktı, ne gibi değişiklik?
Yani böyle bir böyle bir şeyleri var. Hani banka olmalarını istemişler. Yani çünkü banka olma statüsüne gerçekten çok istiyorlar ve memnunlar yani bu durumdan. O 2005'teki kanuna etkileri oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama.
Yok, o kanun hazırlanması sırasında ben orada onların da vardım, müdahale etmeye çalıştım. Benimle irtibatı keserek kurtuldular. O kanun hazırlanmasında onların büyük bir gayreti var. O işin tarafı değil. Ne gibi değişiklikler oldu? Onları anlatsın.
Şöyle bir değişiklik oldu. Banka statüsünü aldıkları için ilgili maddenin yani 57. maddede bankalar ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamazlar. Yani bu şekilde bir kurala bağlı artık bağlandılar. Ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım satımı ile uğraşamazlar.
Ama onlara istisna verildi. Şimdi onu da koyayım.
İstisna verildi. İstisna aynı maddenin 3. fıkrasında verildi. 2020'de
yok, işte o istisna nedir onu bir oku önce.
O istisna hocam, o istisnayı şuradan okuyayım. Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, kar ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlaması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmez.
Yani katılım bankaları mal alım satım yapabilirler, finansal kiralama dediğimiz leasing yapabilirler. O bankalara yasak ama bunlara serbest. Bir de ikinci husus, bunlar mevduat kabul edemezler. Bankalar faizli mevduat alırlar. Ama bunlar ne yapar? Katılım ortaklığı şeyleri.
Evet.
Evet. Devam et.
Ama sonrasında hocam 2020 yılında bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkarıldı. Onun 18. maddesinde 5411 sayılı biraz önce okuduğumuz kanunun 56. maddesinin 3. fıkrası ve 57. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yani biraz önce okuduğum o istisnai durum kaldırılmıştır. Yani şu an aynı normal konvansiyonel bankalar gibi katılım bankaları isteseler dahi alım satım yapamazlar. Ve şöyle bir şey oluşuyor ki hani gayrimenkul ve emtianın alım satımı ile uğraşamama durumu. Şimdi katılım bankalarının işlem hacimlerine baktığımız zaman yani rakamlar değişik şekilde veriliyor ama şunu söyleyebiliriz, ortalama %90 oranında murabaha işlemi yapıyorlar.
Murabaha da gerçek alışveriş değil.
Yani murabaha
gerçek alışveriş.
İşte şimdi şöyle, gayrimenkul alamıyorlar ve murabaha dediğimiz akitin de temel şeyi şu. İşte hani bugün söyleniyor, mesela bir ev almak için katılım bankasından kredi kullanmak için bir müşteri gittiği zaman bankaya. Ya işte biz bu evi müteahhitten yani evi üreten kişiden peşin alıyoruz. Sana taksitli bir şekilde satıyoruz. Bu da bu işlemin adı da murabaha işlemidir. Bu konuda hiçbir tartışma yoktur. Bu helal bir akittir. Teoride bu akit uygulanmış olsa gerçekten hani çok iyi İslam iktisadının çok iyi bir şekilde uygulanabilecek bir akti. Ama şimdi gayrimenkul alımı ve satımı yapamama durumu geldiği anda %90, yani katılım bankalarının %90'lık işlemi çok büyük bir şekilde sıkıntıya girmiş oluyor.
Nasıl yapıyor mesela birisinin bir
şöyle diyorlar, hani bu tabii ki değişik piyasada bankalara göre değişik metotlar var ama hani ben bir tanesini örnek olarak söylemek gerekirse, yani şöyle bir şey var: biz seni bankanın vekili tayin ettik, sen bankanın vekilisin, ben ev almak isteyen kişiyim, param yok, paraya ihtiyacım var, para lazım ama faizsiz olması lazım, biz banka olarak seni vekil tayin ettik. Hukuken, şu anki mevcut hukukta bir karşılığı var mı? Yok. Sözlü. Sen vekilsin. Tamam. Git işte evi alacağın kişiden anlaş, evi al. Üzerine satışını gerçekleştir. Biz de işte paranın teminini sağlayalım, finansmanı gerçekleştirelim. Sonra bankanın vekili sıfatı ile müşteri olan kendine bu evi sat.
Kendi kendine satıyorsun evi.
Aynen. Peki bunun hukuki bir hareketlilik, yani hukukta bir hareketlilik var mı? Yani biz bir şey yapmış olacak mıyız? Hayır. Al, sattım de, aldım de.
Ondan sonra?
İçinden niyet et yani.
Tabii ki niyet. Bu şekilde.
Ondan sonra onun sana verdiği ne oluyor? Faizli borç veriyor değil mi?
Faizli borç vermiş oluyor. İşte normal konvansiyonel bankaların yaptığı gibi aldığım evi ipotek altına alıyor. İşte borç ödenmezse diye bir garanti için. Yani yapılan işlem, ki hatta kredi sözleşmesini de imzalıyorsunuz zaten. Ya bunu önemseme, bu hukukun bazı prosedürleridir. Bunu böyle imzalatıyoruz ama zorunluluktan dolayı diyorlar. Biz ne yapmış oluyoruz? Biz ev alıp ev satmış oluyoruz.
Ya sen gidiyorsun banka adına alıyorsun. Hiç bankanın hukuki bir şeyi yok.
Yok.
O malı, o evi kendisi, sen sana satıyorsun. Banka o evin parasını veriyor. Hı hı. O evde vade farkı diye senden aldığı faize vade farkı diyor.
Tabii.
Bu işlemleri yapılırken abdestli olma şartı var mı?
Yani o, yani muayyerlik var
yerden
hocam.
Faiz, yok, faiz olmaması için.
Abdesti gerekir. Normal abdest yetmez.
Faiz olmamasını gerektiren şey ne yani? Bir bakıyorum yani, bir abdest mi gerekiyor? Nasıl oluyor yani? Ne fark eden şey?
Şöyle bir şey var hocam. Diyorlar ki aynı imam nikahı, hani denilen, hani şu an biz kendi aramızda bir nikah akdi gerçekleştirdiğimiz zaman Allah katında biz işte nikahlı sayılıyor muyuz? Mevcut hukukun bundan haberi var mı? Bundan haberi var mı? Yok. O zaman böyle bir şart yok. Demek ki yani bu evi biz aldık sattık dersek de Allah katında bir ticaret yapmış oluyoruz. Yani
Allah'ı kandıracaklarından eminler.
Tabii tabii.
Bak şimdi ben burada bir şey söyleyeyim. Şimdi söylediğin zaman aklıma geldi. Bir gün Frankfurt'tan bir bankadan bana telefon geldi. Dediler ki biz bir İslam bankası kurmaya çalışıyoruz. Seni de danışmanlar arasına almak istiyoruz. Kabul eder misin falan diye. Dedim kim var danışmanlarınız arasında? İşte bu Arapların birkaç tane meşhur adamlarını saydılar. Dedim onların olduğu bir yerde ben bulunmam. Çünkü yıllarca beraber olmuşum, aynen bunun gibi. Üçkağıtçılığın zirvesi. O zaman dediler ki ya seninle bir görüşelim. Olur, hay hay dedim. Sen mi gelirsin biz mi gelelim? Nasıl istiyorsanız. Peki biz gelelim. Geldiler buraya. Bir otelde oturduk. Şimdi genel müdürü, yani şeyler, hep yetkilileri falan, birkaç kişi geldi. Oturduk bir otelde. Adamlar dedi ki kaç senedir işte biz, yani gayrimenkul finansmanıyla meşgul olan bir bankaymış, adını unuttum, onun dosyası bende var ama tabii aklımda kalması mümkün değil, bu yıllar öncesi. Dedi ki bizim orada tabii Müslümanlar var, bu bir İslami finans, faizsiz finansmanla bunlara gayrimenkul temin edelim diye gittik. İşte bu finans kurumlarıyla meşgul olan insanlarla 2 yıldır onlarla görüşüyoruz. Ama 2 yıl boyunca bize söylenen tek şey şu, aynen az önce Ahmet'in söylediği gibi, şey yapın, size birisi gelsin. Mesela ne kadar lazım? 500 bin avro mu lazım? Tamam. Onun için 500 bin avro tespit edin. O gitsin. Onu siz kendinize vekil tayin edin. Gitsin o evi alsın. Gelsin. Ondan sonra kendine satsın 600 bin avroya. Siz o normal faizi ona kar payı olarak uygulayan geçerlidir. Genel müdür bana dedi ki, yahu kardeşim bu ne ya? Ben utanırım böyle bir şeyi bir insana teklif etmekten dedi. Ya bu ne, bu böyle saçmalık olur mu dedi.
Bir Hristiyan, bir Alman.
Bak bir Alman, ben utanırım dedi ya. Bu nasıl olur dedi. Şimdi tercümeyi yapan da bizim Mustafa Evli'ydi. O Almanya'da doğmuş büyümüş, bir de ekonomiyi bilen bir arkadaşımız. Tamam dedim. Şimdi dedim belki şey yapalım. Oturduk. Bakın şöyle şöyle, kendi onların hukukuna göre şöyle şöyle şöyle yapın dedik. Anlaştık, tamam. Sonra bir de Frankfurt'ta da bir görüşme yaptık falan. Sonra neyse vazgeçtiler. Ama önemli değil. Bakın Alman dedi ki, ben utanırım ya, böyle saçmalık olur mu dedi. Ve bunlar İslam adına neler yapıyorlar. E bu Batılılar niye böyle şey yapıyor kardeşim? Sen bir Müslüman ol da ondan sonra Batılılar ayıpla ya. Sen ne konuşuyorsun böyle? Evet.
Ve hocam hani şöyle bir şey var. Hani tamam, hukuk diyelim ki mevcut hukukun haberinin olmaması, yani olması gerekmez.
Tabii sen birden ekmek alırken bu şey
tabii ki yok yani, bu olur aslında. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben hani bir üst düzey, hani bir bankanın bir üst düzey bir makamında olan bir kişiye şöyle bir soru sordum. Yani dedim ki, yani hocam şöyle, bizim de dersimize giriyordu. Tamam, siz satıcısınız. Sıfatınızı satıcı sayalım. Şimdi satıcının mal üzerinde, hani sattıktan sonra eğer işte ayıplı olması durumunda, bu tür şeylerde satıcının sorumluluğu vardır. Peki hocam, hukukun yine haberi olmadan siz mesela malda bir ayıp çıksa
sorumluluk kabul ediyor
musunuz?
Mesela dışına çıkmamız o
zaman. Depreme dayanıklı değil.
O zaman hukuk dışına
çıkmamız. Yani hayır, o zaman ya biz onu yapamayız. Nasıl yapalım hukuku yani? Tamam, hukukun yine haberi olmasın. Siz bu kişinin mağduriyetini giderin.
Yok, hukuksuz iş yapmayız orada.
Asla.
Yani bu sorumluluğu alın.
Bir de o zaman benim yetkililere, bu kanun çıkmadan önce yetkililere yazdığım bir mektup vardı. İstersen o mektubu bir okusana. Bu bizim Ticaret ve Faiz kitabında var.
Okuyayım hocam bir saniye.
O mektubu bir oku.
Şurada olması lazım. Bu biraz önce bahsettiğimiz 5411 sayılı bankacılık kanunu çıkmadan önce Abdülaziz Hoca'nın ilgililere şu mektubu göndermiştim. Yani
2005
dediği
tarihinde gönderdim bu mektubu.
Özel finans kurumları bir süredir faizli banka olma yoluna girmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen bankacılık kanunu tasarısı da onları faizli bankaya dönüştürecek düzenlemelere haizdir. Dördüncü maddeyi incelerseniz bunu görürsünüz. Aradaki tek fark, bankaların mevduat, finans kurumlarının yani katılım bankalarının ise katılma hesabı kabul edebilmesidir. Banka mevduata faiz öder ve bütün riski üstlenir. Sonra onu kredi olarak verip riski müşterisine yükleyerek bir denge kurmaya çalışır. Katılım bankası ise katılma hesabına önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödemez ve paranın riskine katlanmaz. Tasarıya göre fonlarını kredi olarak kullandıracağından yine bir riske girmez. Yani parayı ne alırken ne de kullandırırken riske girer. Bilindiği gibi faiz borcun getirisidir. Faizli borca kredi denir. Kar ise mal ve hizmet satışından elde edilir. Finans kurumları yani katılım bankaları gelirlerini mal ve hizmet satışından elde etmek üzere kurulmuşlardır. Onların alacakları kredi değil, ticari alacak olmalıdır. Yürürlükteki kanun finans kurumlarının fatura kesme şartını kaldırarak bankalar lehine oluşan haksız rekabete son vermiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli düzenlemeler yapılmadığından finans kurumları mal ve hizmet satışı yerine bu tür satışları finanse eden bir çeşit yatırım bankasına dönüşmüşlerdir. Geciken alacaklarına kar kaybının telafisi adı altında faiz tahakkuk ettirmeye başlamakla da faizli banka olma yolunun sonuna gelmişlerdir. Son engeller bu tasarıyla kaldırılmaktadır. Tasarı kanunlaşırsa onların kimliğini oluşturan mal ve hizmet satışı sona erecek ve bu tür işlemlere kredi veren kuruluşlar haline dönüşeceklerdir. Bunu faizli bankalar zaten yaptığından bu kanunla finans kurumlarının varlık sebebi ortadan kalkmış olacaktır. Katılım bankaları faizsiz olarak topladıkları fonları faizli olarak kullandıran kuruluşlar haline geleceği için bu tasarı finans kurumları lehine haksız rekabete de yol açacak mahiyettedir. Bu duruma engel olmak için herkes elinden geleni yapmalıdır. 28.05.2005
2005 değil mi?
Evet.
5. ayın 28'inde 2005'te onlara gönderdik ama hiç şey yapılmadı ve kanunlaştı. Hatta işte mecliste tam görüşmeler yapılırken bir ekonomi bakanı onlardan bana telefon açtı, biraz konuştu böyle yarım saatten fazla. Sonra bir milletvekiline telefon açtım, o da bakanlık yapmış bir arkadaş. Ya dedi, ben şu anda meclisteyim, kanun oylandı ve yürürlüğe girdi. Bakın şey, meclisten geçti, yürürlüğe girmedi, meclisten geçti dedi. Ya mecliste oylanırken bana telefon açıyor, yani çok enteresan bir şey, evet. Neyse işte görüyorsun, sen söyleyeceğin şey var mı? Peki o zaman şurada bakın. Şimdi ben Müslümanım demenin bir anlamı yok. Bunu herkes söyler. Bakın herkes söyler. Yani bakın ateistlere de bakın. Bir takip edin. Ben Allah'a teslim olmuşum sözünü bazen ağızlarından duyarsınız. Allah'a lafla teslim olunmaz. Allah ne diyorsa o. Bak şimdi ben şuradan Nisa suresinden birkaç tane ayet okuyacağım. Ve bu herkes için geçerlidir. Ya bugün ben Müslümanım deyip de dini kendi kafasına uyduranlar sadece bunlar değil. İşte İslam alemi diye bir şey deniyor. Ben şahsen İslam alemi diye bir şey görmedim bugüne kadar. Ama adı öyle. Adı öyle. Çünkü Allah'a hamdolsun ona en tepe ulemasıyla uzun yıllar boyunca beraber oldum. Ve bizden kurtulunca tabii eminim ki hepsi de son derece mutlu olmuşlardır. Şimdi bakın şu Nisa suresinin 60 ve devamı ayetlerini okuyorum. Allah-u Teala diyor ki burada أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Kendilerini sana indirilene, Muhammed Aleyhisselam muhatap alınıyor, sana indirilene ve senden önce indirilmiş olanlara inanıyor sananlar. Sana indirilene, senden önce indirilene inanıyor zannedenler. يُرِيدُونَ اَنْ يَتِحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُوتِ istiyorlar ki problemlerini tağuta, haddini aşan kişilere götürsün. Yani Muhammed Aleyhisselam'a gelmek istemiyorlar. Hadlerini aşan, sınırları aşan kişiler. İşte gördük burada sınırlar aşıldı, hiçbir şey bırakılmadı. Adı katılım bankası, faizsiz banka gibi biliniyor ama yaptıkları tamamen faizli işlem. Şimdi burada kendilerini Allah'a ve ahiret gününe inanıyor zanneden kişiler. Bunlar kim? Muhammed Aleyhisselam hayattayken olanlar değil mi? Bugün de aynı şekilde değil mi? Problemlerini tağuta çözdürmek istiyorlar. Bugün İslam aleminde, yani İslam alemi derken yani mecaz olarak söylüyorum. Gerçekten İslam alemi diye bir şey yok bugün. Yok yani, öyle söylüyoruz. Sanki dün var mıydı? Dün de yoktu. Allah'a çok şükür ben şahsen Osmanlı'nın ciğerlerini okuyacak bir arşivi 20 sene idare ettiğim için onları da çok iyi tanıyorum. Evet, şimdi şey mesela bu problemlerini Kur'an-ı Kerim'e göre mi çözerler bunlar? Batıya göre mi çözerler? He? Batıya göre. Batı, ya batıdan siz, ya sen batıya doğru yolu göstereceksin ya. Sen Allah'ın kitabını gidip onlara anlatacaksın. Anlatmadan bir de adamlar niye Kur'an yaktı diye bağırıp çağırıyorsun. Nasıl? Kur'an yakan mı daha büyük günah işliyor, sen mi? O bir şey bilmiyor. Açıyor adam şey bugün işte bak elimde Diyanet'in meali var. Hadi adam şey yapsın. Siz kendinizi bir batılı olarak düşünün. Ne cevap vereceksiniz? Bakın. Şimdi bakın 9. sure. İstersen sen şey, bak ben buradan okuyayım, sen de Elmalı'dan oku. Ben Diyanet'in mealinden okuyayım, sen de Elmalı mealinden oku. Bakalım ne olacak? Bak. Ki yanlış olduğu %100 olan, yani inanılmaz bir yanlışlık evrenselleşmiş bütün meallerde ve tefsirlerde var. Bak ne diyor? Haram aylar çıkınca, haram aylar hangisi? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep ayı. Bu 4 ay. Haram aylar çıkınca, bakın dikkat edin, siz elinizdeki meallerden bakabilirsiniz. Ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Ortak koşanlar kim? Müşrikler. Peki Avrupalılar müşrik saymıyor mu onlara göre? Allah'ın diye hiç tebliğde bulunmadıkları halde kendi bulduğunuz yerde öldürün. Bir kitap beni adamlar buldukları yerde öldürsün diye onlara fırsat veriyorsa o adamlar bu kitabın düşmanı olmazlar mı? Orada ne yazıyor?
Burası bir parça daha iyi sanki Elmalı. O haram olan aylar çıktı mı ki oraya dipnot düşmüş. Orada da diyor ki Kur'an'daki eşhurul hurum değil. Bunlara verilen 4 aylık mühlettir diyor.
Aa, güzel ya. Ben öyle bir onu evet. Yazan ilk defa duydum. Çok güzel. Artık, doğru söylemiş. Evet. Yani onlar bak şöyle söyle doğrusunu söyleyelim. Şeyde Hudeybiye'de Muhammed Aleyhisselam'la yapılan antlaşmayı bozan, 10 yıllık antlaşmayı bozan bir grup var Mekke'de. Bir de bozmayan var. Onlara 4 ay daha Mekke'de kalma hakkı tanınıyor. Bu ayetler öncesinde. Çok güzel bak Elmalesi. O haram. Hı. Yani kendilerinin 4 ay daha burada kalmaları için tanınan süre bitince evet.
Artık öbür müşrikleri ki öbür müşrikleri dedi de herhalde
antlaşmayı bozanları. Evet.
Öbür müşrikleri nerede bulursanız öldür.
Yani şimdi bu adamlara Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş. Yıl kadar süre tanınmış. Ondan sonra yani çünkü bütün antlaşmaları bozmuşlar ve her türlü savaş suçunu işlemiş olan bir grup var şeyde Mekke'de. Onlara 4 ay daha süre tanınmış. İstediğiniz yere gidebilirsiniz ama Mekke'de kalamazsınız. Gidin Medine'ye, gidin Cidde'ye ama Mekke'de kalamazsınız. İşte onlara tanınan 4 ay süre bitince bulduğunuz yerde öldürün. Niye? Zaten siz de kaç kere savaş açtılar, kaç kere savaş suçu işlediler. Yani artık ya ama arkasından Müslüman olma şeyi de yetkisi de verilmişti onlara. Ayetin devamında. Ama bakın ne hale getirmişler görüyor musunuz? Bakın. Neyse şu şeye devam edelim isterseniz. Diyor ki Allahü Teala tekrar şu ayeti okuyayım. Elem tera ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Sana indirilene de, senden önce indirilene de inandıklarını zannedenleri görmedim mi? Şimdi bunlar hepsi inandıklarını zannetmiyorlar mı? İslam alemi dediğim, amen, no. Dinleri, kuşamları, tavırları, konuşma falan. Peki, yuridûne en yetehâkemû ilet tâğut. İsterler ki, tâğudu kendi aralığında hakem. Yani sınırları aşanları, Allah'ın koyduğu sınırlarda yani aşırılık gösterenleri kendilerine hakem tayin etsin. İşte bunların hocaları da hep kendi arzularına göre fetva verenlerdir. Ne istiyorlarsa emriniz olur. Yeter ki siz isteyin, biz veririz.
Zaten onlar da sağ olsunlar, hocalarımız bizi bu konuda rahatlattı.
Rahatlattı. Şey ahirette görürsünüz.
Kullanıyorlar.
Ondan sonra وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Halbuki bunlara onları tanımama emri verilmiştir. Bu tip insanları tanımayacaksınız. Çünkü Allah'ın dinini kendi keyiflerine uyduruyorlar. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا Ama şeytan da bunları pek derin bir sapıklıkla saptırmak ister. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ وِلَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَاِلَى الرَّسُولِ Bunlara densen ki Allah'ın indirdiğine gelin. Ya kardeşim Kur'an'ı uygulasanız da bakın Kur'an'da Allah böyle emirler vermiş. Resulullah'ın yaptığı uygulamalara bakın. Bırakın faizi. Ne yaparlar? رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. O münafıkları görürsün ki yapmam etmem demez. Ha tamam. Ya böyle yüzünüz döner gider. Bakalım o toplantıda orada yetkililere ne demiştim? Yani beni dışladıkları o toplantıda ve benimle irtibatı kestikleri o toplantıda cehenneme gitmek istiyorsunuz. Bak bu hocalar önünüze düştü. Gidin arkanızdan ben gelmiyorum dedim. Hadi güle güle dedim. Ve ondan sonra mesela tüm hem her tarafla ilişkilerimiz kesildi. İnanın ki büyük bir zevk içimde duydum, büyük bir rahatlama. Çünkü Allah'ın verdiği rahatlama hiç kimse veremez. Şimdi devam ediyorum ayetlere. Allah'ın ayetlerine gelin dediği zaman bakarsınız ki üst çevirmiş şey yapıyorlar. Gelmem diye mi demezler. Çünkü gelmem deseler kafirlikler ortaya çıkacak. Evet. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِيبَةٌ مَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يكًا. Ne olacak başlarına bir musibet geldikleri zaman yaptıkları şeylerden dolayı yanına geldiler. Vallahi biz sadece iyilik istemiştik. Problem çözelim dedik. Geçici işte ülkenin şu sıkıntısı vardı, bu sıkıntısı vardı. Kredisiz nasıl halledecektik? Mecbur kaldık. Biz yoksa biz Müslüman adamız yapar mıyız? Allah Allah. Allah bilmiyor, sen biliyorsun, öyle mi? Tövbe estağfurullah. Evet, ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Onlar kalplerinde ne olduğunu Allah'ın bildiği kişilerdir. Fe aridanhum, onlara mesafe koy diyor Allah, bize emrediyor. Peki mesafe koyup ne yapacağız? Va'idhum, ama onlara nasihat et. İşte nasihati yapıyoruz burada. Yapmayın. وَكُلَّهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Onların içlerine çok böyle etki edecek, en son noktaya kadar onları etkileyecek sözler söyleyin. Bakın hem dünyanız gider hem ahiretiniz kesinlikle gider. Haberiniz olsun. Bugün Türkiye'de tüm toplam paranın, bankaların kasalarındaki toplam paranın yüzlerce katı kredi alacakları var ya. 10 trilyondan fazla kredi alacakları var ya. Topla, kasalarındaki parayı toplasanız 20 milyar etmez. Ya böyle bir ülke yönetilir mi ya? Ne oluyor ya? Bunlar çalışmadan tüm şey ülkeyi avuçlarının içine almışlar. Hiçbir iş yapmıyorlar. Ve ben şahsen mesela 19. asırda Osmanlı ekonomisindeki hani arşiv belgelerini okurken öyle üzülürdüm ki ya Rabbi derdim. Yahu şunlara doğruyu anlatacak bir tane adam yok muymuş ya? Bu Osmanlı'da bir tane aklı başına bir adam yok muymuş derdim yani o zaman. O ekonomiyle, o banka şey Osmanlı Bankası, Banka Osmanlı dedikleri işte konuşulacak çok şey var da. Ya şaşırır kalırdım bunlar nasıl yapmış? Neyse. Evet. Ama bugün de bakıyorum ki hiç millet dinlemedikten sonra sen ne yaparsan yap hiç önemli değil. Sen lambayı istediğin kadar aç. Adam gözünü yumduktan sonra sen lambayı yakmanın bir anlamı yok. Evet, Allah'ın o kalplerinde ne olduğunu bildiği kişilerdir onlar. Ve'ithum ve kullahum fi enfusihim kavlen beliga. Evet, onlarla mesafe koy diyor. Onlara öğüt ver ve işlerine çok etkili konuş. Ve ma ersalna min rasul illa li yuta'a bi iznillah. Gönderdiğimiz her Rasul, Rasul'ün ilki anlamı biliyorsunuz şeydir, getirilen şeydir, Risale, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Rasul, bizim asıl Rasulümüz budur. Bir de bunu getirip bize tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam ve bu, kıyamete kadar tebliğ eden kişilerdir. İlla liyuta'a biizni, Allah'ın izni ve onayıyla ona itaat edelim. İtaat edilecek şey, tek şey Kur'an-ı Kerim'dir. Peki, velev ennehum izzalemu enfusuhum ca'uk. Ya Muhammed, bunlar yanlış yaptıkları zaman sana gelselerdi. Ondan sonra festağfirullah, Allah'tan yaptıkları suç günahtan dolayı mağfiret dileselerdi. Vestağfere lehumur rasul. Rasul de onların bağışlanmasını Cenab-ı Hak'tan dileselerdi. Çünkü dileseydi, çünkü tevbe etmişler, vazgeçmişler. Levecedullaha tevvaben rahima. Kesinlikle Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlardı. İşte bu onlara tam bir nasihattir. Vazgeçin, tevbekar olun. Allah-u Teala sizi affeder ve karanlıklardan aydınlığa çıkarır. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Yok, tamam doğru okumuşum. Rabbine yemin olsun. Hayır diyor, Rabbine yemin olsun. Allah kendisine yemin ediyor. Bunlar inanmış olmazlar. Ne zamana kadar? Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmeden, yani Kur'an'ı hakem tayin etmedikçe, Muhammed Aleyhisselam da Kur'an'a göre, çünkü وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala bu Nisa suresinin 105. ayetinde. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ onların arzularına uyma. Yani Kur'an'a göre hüküm verme emri var. Evet, seni hakem tayin etmedikçe aralarındaki şey, yani Kur'an'a göre problemlerin çözülmesini istemedikçe ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي اَنْفُس۪يهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ Kur'an'a göre verdiğin karardan dolayı işlerinde bir sıkıntı duymayacak noktaya geldikçe Allah böyle mi istiyor? Baş üstüne, tamam. Allah ne diyorsa o diyecek duruma gelmedikçe وَيُسَلِّمُوا teslima ve Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça bunlar inanmış olmazlar. İslam Allah'a tam teslim olmak demektir. Kendi kafanıza göre değil. Burada biz gereken uyarılar yapmış olduk. Yani şimdi şeyden itibaren ben Müslümanım demek bir şey ifade etmiyor. Bakın Türkiye enflasyonun zirvesinde, bankaların avucu içerisinde, faiz her geçen gün yükseliyor, şey yapıyor. Ya burada Allah'ın gösterdiği yola girmek zorundasınız. Aksi takdirde dünyayı da kaybedersiniz, ahireti de. Bunu çok iyi bilmek zorundasınız. Herkes, faizli kredi kullananlar da aynı. Buna çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala cümlemizi rızasına ayırmasın. Var mı söyleyecek söz? İhsan da?
Yok.
Peki. Yani bu Allah'ın emrine kayıtsız şartsız uymazsak başarılı olamayız. Başarı Allah'tandır. Bugün var, yarın yokuz. Her an ölüp Allah'ın huzuruna çıkacağız. Allah'ın huzuruna çıktığın zaman artık ne çevrendeki insanlar, ne şu ne bu, hiç kimse senin yanında kalmaz. Sen tek başına kalırsın ve Allah'a da verecek hesabın olmaz. Çünkü bütün her şey Allah tarafından kayda alınmıştır. Çok dikkatli olmamız lazım. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Kendisine tamı tamına bağlı olan, tamı tamına teslim olan, Allah ne diyorsa o diyen, faizden kesinlikle uzak yaşayan, samimi kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin.